Akılda Kalanlar.
Evet, iyi günler sayın dinleyiciler. Akılda Kalanlar programında yine bu hafta sizlerle birlikteyiz. Temel ilkemiz, Türkiye'nin görünmeyen bir anlamda manevi mimarlarını bu mikrofonun karşısına getirip sizlerle sohbet etmelerini sağlamaktı ve akılda kalmaktı. Yine aklınızdan çıkmayacak, aklınızda kalacak güzel bir sohbeti gazeteci yazar Fatih Bayhan'la birlikte yapacağız. Fatih Bayhan kimdir? Merak ediyorsunuz, biliyorum. Fatih Bayhan 1975 Adana doğumlu. İlk orta eğitimini Adana'da gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Buraya kadar tamam. Ama asıl Fatih Bayhan'ın bizimle ilgili kısmı şu ki arkadaşlar, sevgili dinleyenler, sevgili dostlar. Fatih Bayhan 41 yaşında olmasına rağmen 23 tane çok değerli eseri biz okurlarına Türkiye'ye kazandırmış bir gazeteci. Kendisi şu anda birçok devlet görev yapmış olduktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müşavir olarak çalışmakta. Ama asıl o Türkiye gündemi onu bugünlerde merhum Mehmet Akif Ersoy'un Eşref Edip Fargan'la uzun yıllar çıkarmış olduğu Sebilur Reşat dergisini yeniden yayın hayatına kazandırmış olması ve bu dergiyi bütün Türkiye'nin gündemine sokmak için adeta bir atom karınca gibi çalışmasıyla tanıyor ve biliyor. Sayın Fatih Bayhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz aslında yakın tarih çalışıyorsunuz.
Evet.
Öncelikle bu kadar genç yaşta bu kadar eser için tebriklerimi, kalbi şükranlarımı size takdim ediyorum. Ve yakın tarih üzerinde birçok eserler ortaya koydunuz. Ve bir gün Sayın Mehmet Akif Ersoy merhum üzerine yoğunlaşma kararı aldınız. Neden Akif Ersoy ve nasıl başladı bu Sebilur Reşat ve Mehmet Akif Ersoy yolculuğu?
Eyvallah. Öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Akılda Kalanlar programının akılda kalan programlarla yayın hayatında da başarılar diliyorum.
Eyvallah.
İnşallah hayırlara vesile olan güzel hizmetlere sebep olur.
İnşallah.
Tabii bizi bu programda şerefe yap ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sebilur Reşat malum Mehmet Akif Ersoy'un 1908'de Sırat-ı Müstakim adıyla Eşref Edip Bey'le birlikte başlattıkları bir yolculuk.
Evet.
Zaman zaman kesintiye uğramış. Zaman zaman şiddetli mahkemelerle boğuşmuş. Zaman zaman ekonomik sorunlarla uğraşmış. Ama hep bir idealin, hep bir ufkun, hep bir davanın topluma, insana, insanlığa ulaşması yolunda da bir gayret sarf etmiş. Bu plan ve program içerisinde yazıyla, kalemle, kağıtla, kitapla, kültürle, hayatla iç içe olmuş bir yayın organı.
Evet.
Hiçbir zaman bu istikametten sapmamış. Merhum Akif 1936'nın 27 Aralık'ında vefat ettiğinde yanında olan dostlarından birisi de Eşref Edip'tir. Ama onun vefatından daha önce hayat hikayesinin en önemli günlerinde en yakın arkadaşıdır Eşref Edip.
Evet.
Bazı Akif çalışanlar şunu söylerler. Derler ki Sebilur Reşat ve Sırat-ı Müstakim'dir Akif'i Akif yapan, topluma mal olmasını sağlayan, Akif'teki cevheri toplumla buluşturan, ondaki kaynağı topluma yönlendiren, ondaki kültür birikimini toplumla barıştıran, buluşturan bir kaynak olarak tanımlarlar. Bu hem Akif için bir kısmet, hem Sebilur Reşat için de bir hizmettir.
Evet.
Bu anlamda böyle önemli bir misyon üstlenmiş mecmuayı 1966 yılında ekonomik nedenlerle Eşref Edip kapattığında aslında tarihe gömülmeyeceğini de öngörerek şöyle bir vasiyette bulunur. Der ki, gün gelir, davamıza inanan birileri çıkar ve Sebilur Reşat yoluna devam edecek.
Derginin vasiyetinde böyle bir cümleyi kurar.
Eyvallah. Bu vasiyet aslında bizim çok çok sonra öğrendiğimiz, ancak artık bir kaderimizle örtüşen bir noktaya dönüştüğü ve hikayemizin buluştuğu bir noktaya dönüştüğü.
Tam 50 yıl sonra.
50 yıl
66,
sonra.
66, 2016. Evet. Siz bu sözcüğü ete kemiğe büründürdünüz. Bu vasiyeti, ete bu cümleyi, bu temenniyi.
Evet. Aslında 6 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un ailesiyle birlikte bir dernek oluşumu yaparken orada toplantıda şöyle bir cümle sarf ettiğimi hatırlıyorum. Gün gelir Allah nasip ederse Sebil-i Reşat'ı yayınlamak da belki bize kısmet olur.
Evet.
Bu cümleyi kurduğumda Sebil-i Reşat'ın aslında omuzlarımıza bir yük olarak bineceğinden asla haberdar değildim. Böyle bir planım da yoktu. Ama şöyle bir planım vardı. Mehmet Akif'in Asım diye nitelendirdiği ve bir umut olarak 3 döneme ayırdığı,
evet,
o gençliği, o umudu gençlikle buluşturmak. Ailesini gençlikle buluşturmak ve Akif'i anlatarak, Akif'in ideallerini anlatarak aslında onun yarım kalmış hikayesine yardımcı olmak maksadım,
evet,
vardı.
Evet.
Bu maksat uğruna biz 400'den fazla konferansla, Akif'in torunuyla beraber, Selma Ersoy hanımefendiyle beraber,
eyvallah,
Anadolu'yu turladık. Bazı dostlarım takılırlar. O kadar büyük imkanlara sahip olduğumdan dem vurarak derler ki o kadar zenginsin ki, yani gitmediğin Türkiye'de vilayet kalmadı. Konuşma yapmadınız, neredeyse konferans salonu kalmadı.
Bu da merhum Mehmet Akif'in bir bereketi olsa gerek, değil,
evet,
mi? Aslında hayatı çok münzevi bir hayat. Yani Sebil-i Reşat'ı 1906'dan itibaren çıkartmaya başlıyorlar. İstiklal Marşı'nın yazması çok daha sonra. Yani yaklaşık bir 10 yıl sonra.
1920'de.
20'de, 14 yıl sonra. Ve konulan ödülü reddedişi, o münzevi hayat bütün hayat hikayelerine geçiyor. Ama bakıyorsunuz onun bereketi 100 yıl sonra bile gelip bizi buluyor. Bunu söylemek
şimdi
istedim.
Şimdi Ertuğrul Düzdağ üstadımız, onu da buradan hayırla,
hayırla
analım.
O da iyi bir Akif.
Yani hayatını Akif ile ilgili çalışmalara adamış,
eyvallah,
bir isimdir. Bana şöyle söyledi. Dedi ki Fatih'im, Akif merhumun samimiyeti 60 yıldır beni ona hizmet ettiriyor.
Çok güzel. Eyvallah. Bunu, tam da bunu söylemek istiyordum.
Evet. Bu söylemek istediğimiz her şeyin aslında hülasası.
Eyvallah. Kapsıyor.
Onun samimiyeti, insanlığa dair özlemi, İslam coğrafyasına dair hayalleri, ızdırabı, çilesi aslında samimiyetinden kaynaklanıyor. Bütün,
eyvallah,
gücünü de oradan alıyor.
Eyvallah.
Bugün İstiklal Marşı'nın bir müellifi olarak kitle onu tanıyor, dünya onu tanıyor ama aslında Akif bir mütefekkir.
Evet.
İstiklal Marşı o imbikten süzülmüş bu toplumun bir milli mutabakat metni.
Eyvallah. Olaya, toprakların mayası aslında.
Mayası, her şeyi bu toprakları özetleyen bir şey. Sebil-i Reşat'ın hikayesi ulusta bir yazıhane tutma fikriyle bir miktar somut hale geldi. Önce nostaljik olarak dostlarımı ağırlayabileceğim, kitap çalışmalarımı sürdürebileceğim merkezde bir yazıhane tutma fikri vardı. Bunu Hacı Bayram-ı Veli'ye ve Taceddin'e yakın olsun diye ulusta bir mekan arayışıyla,
güzel,
somutlandırmıştım. Allah bize nasip etti. Bir şahsa ait bir yeri boş bulduk. Orayı kiraladık ve tabela olarak Sebil-i Reşat yazıhanesi yazdık. O tabela yazdığımızda dahi Sebil-i Reşat'ın yeniden neşriyle ilgili bir fikre sahip değildik. Belki bunu çok yayılmasını istemiyordum ama bir de rüya gerçekleşti.
Lütfen, hayra yol açan rüyaları, evet, paylaşmak lazım. Hatırlarsanız Osmanlı'nın kuruluşu da malumunuz bir rüya, evet, iledir, değil mi? Yani dolayısıyla salih rüyalar bizim kültürümüzde vardır. Yani Kur'an'da en güzel kıssa diye adlandırılan sure Yusuf suresidir. Ve Yusuf suresinin merkezinde de Yusuf Aleyhisselam'ın görülen rüyalara, evet, tabiri vardır. Dolayısıyla biz o rüyayı alalım sizden.
Şimdi Eşref Edip'i rüyamda gördüm. Bu bir sabah namazı vakti görülen bir rüyaydı. Karşılaştık, elini öptüm, sarıldık. Hiçbir şey konuşmadık.
Rüyanızda Eşref Edip olduğunu biliyorsunuz,
evet,
ama.
Evet, biliyorum. Onun da Eşref Edip olduğunu biliyorum.
Eyvallah.
Bu bizim Sebil-i Reşat'ı yeniden çıkartalım mı, çıkartmayalım mı tartışmasını yaşadığımız günlere denk geliyordu. Henüz bir kararımız da yoktu. Belki bu rüyanın da tesiri oldu. Kuvvetle muhtemel. Ve takvimi karıştırdım. Biz Nisan ayında yazıhaneyi tutmuştuk. Oraya da Sebil-i Reşat Yazıhanesi adını koymuştuk. 14 Ağustos 1908 derginin çıkış günü.
Evet.
14 Ağustos bilerek seçilmiş zaten. Ayın 14'ü. 14. ay. Peygamber Efendimizin doğumuna tekabül eden 14 esprisi var. Rebiül Evvel ayının 14. gecesi.
Bunu bilmiyordum, ben öğrenmiştim.
Böyle bir espri var. Dergi 14 Ağustos'ta çıkmış. Takvime baktım, Ağustos'ta birkaç ay var. Dostlarla bir istişare halkası kurduk. Kimisi şiddetle böyle bir teşebbüste bulunmamamız gerektiğini anlattı. Kimisi de şiddetle böyle bir teşebbüste bulunalım. Ancak ağır bir mesuliyettir. Bu hayatınızı vakfetmenizi gerektirir, dedi.
İkincisi olmuş.
Biz ikincisini seçtik.
Evet.
Ve bu uğurda doğumunun 108. yılında
yeniden
Sebil-ül Reşat kapatılmasının üzerinden 50 yıl sonra 14 Ağustos 2016 günü kaldığı yerden 1008. sayıdan yoluna devam etti.
Ona ruh üflemeyi Cenab-ı Hak size ve ikimize nasip etti.
İnşallah.
Ona hayat vermeyi size ve ikimize nasip etti. 6. sayıyı
hazırlıyoruz
şu anda.
Ve her ayın 14'ü çıkıyor. O geleneği 14'ü bozmadık.
Evet. Güzel. Bunda birlikte sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri Akılda Kalanlar programında gazeteci yazar Fatih Bayhan'la birlikteyiz. Mehmet Akif Ersoy'u, Sebil-ül Reşat'ı konuşuyoruz. Sadece bununla kalmıyor Fatih Bayhan. Yani hem Akif'i hem Sebil-ül Reşat'ı anlatan konferanslar, televizyon programları yapıyor. Ayrıca Ankara metrosunda bir sergimiz var. Ne sergisi o Sayın Bayhan?
Eşref Edip çok iddialı bir yazar, mütefekkir. 1925'te Sebil-ül Reşat'ı ya kapatırsın ya da seni idam ederiz diye İstiklal Mahkemelerinde 3 ay yargılandıktan sonra Sebil-ül Reşat'ın kapatma hikayesi başlar. Ta ki 1948 yılına kadar. 48 yılına gelindiğinde aslında İslam harflerinin yasaklandığı, Kur'an'ların bir nevi saklı hale geldiği bir dönemdir. Toplum İslam alfabesini unutmasın diye Sebil-ül Reşat'ın ayda 2 nüsha çıkar.
15 günde bir,
15 günde bir, evet. 2 nüsha çıkar. Mutlaka bir nüshasında hat sanatı kullanıyorum bahanesiyle İslam harflerini diri tutmaya çalışır.
Yani kapağını hatta Arapça ayırır. Harflerle hatta evet, ayırır.
Hatta ayırır.
Eyvallah.
Hattat Hamid'e ait hatlar vardır. Hattat İzzettin Hamid'e. Efendi'ye ait maşallah. Hatlar vardır. Çok kıymetli hatlar vardır. Arada da böyle hani daha zayıf hatlar kullanmışlar.
Siz onları ne yaptınız?
Biz bunları bu hatların tamamını bir kenara ayıkladık, koyduk.
Güzel.
Ve Adana'dan da yakın dostumuz olan ve şu anda dünyada artık belli bir noktaya gelen Hattat Mesut Diker kardeşimize bir çalışma yaptık. Dedi ki bunları yazalım. Bunları yeniden orijinal haliyle hayatta tutalım.
Sebil-ül Reşat'ın çıkmış kapaklarını.
Sebil-ül
evet.
Reşat'ın hat kullanılan kapaklarından oluşan bir sergi serisi yapalım. Bir evet. koleksiyon serisi yapalım. Ve bunu ilk çıkış noktası İstanbul olduğu için İstanbul'da bir sergi yapalım. Ardından Ankara'da yapalım ve sonra bunu Anadolu'ya yayalım. Avrupa'dan da talepler gelirse Avrupa'ya da yayalım diye İnşallah. Bu niyetle başladık. Ne zaman? Ağustos'un sonunda. Kapaklar seçildi. Mesut Bey yazıma başladı. 90 gün gibi kısa bir süreçte
bitirdi.
55 tane büyük hat eserini yazdı, bitirdi ve biz önceki hafta ayın 16'sında Aralık İstanbul'da Harbiye Cerrahı'da açtık. Bugün itibariyle de Ankara'da açıldı sergi.
Ankara metrosu.
Ankara metro, Kızılay
girişinde,
metro, Kızılay, sanat galerisinde
ana girişinde,
açıldı.
Sanat galerisinde.
Ocak ayı içerisinde Ahmet Hamdi Akseki caminin altında sadece hat sergisi için açılacak bir salon olduğu söylendi.
Evet,
orada
var.
Da oraya Doğru. da bir talebimiz var. 13 Mart 19 Mart arasında da hamam önünde kültür sergi salonunda aynı hat eserlerini orada da sergileyeceğiz inşallah.
Evet. Sevgili dinleyenler, Fatih Bayhan Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Sebil-ül Reşat'ı ve Mehmet Akif Ersoy'u konuşuyoruz. Bununla da kalmadı. Yani devam edeceğiz çünkü Fatih Bayhan bütün mesaisini buraya vakfediyor. Ertuğrul Düzdağ hocamızın kulakları çınlasın. Belirttiği gibi hakikaten Mehmet Akif Ersoy'un bereketi bir anlamda Sayın Fatih Bayhan ve ekip üzerinde de devam ediyor olsa gerek ki bununla da kalmadınız. Siz Safahat'ta belki de Safahat'ın en çok toplumda bilinen tabirini, toplumda en çok yaygın olan kullanışını yani asım Asım'ın nesli ifadesini Asım'ın nesli bölümü şeklinde merhum Akif Ersoy'un yazmış olduğu kısmı tiyatral hale getirip bunu tiyatro şeklinde sergileme fikri vardı. Bu fikir nereden çıktı? Bu tiyatro projeniz ne alemde? Bunları dinleyenlerimize iletelim isterseniz.
Eyvallah. Ülkemiz biliyorsunuz bir 15 Temmuz vakası yaşadı.
Evet.
Bu feci vakanın çok ciddi tesirleri oldu. Bu tesirlerden bir tanesi de Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek dizesiyle Akif'in ta 70 yıl önce şiirine nakşettiği cümlenin 70 yıl sonra toplumda temerküz ettiğine sahne olduk. Bu şehadet Asım'ı yeniden ön plana çıkardı.
Eyvallah.
Bu şiiri yeniden ön plana çıkardı. Ama şöyle bir eksiklik var. Herkes Asım diyor. Asım'ın nesi diyor. Konferanslarda, toplantılarda.
Vakıf isimleri, dernek isimleri.
Yüzlerce.
Hashtagler ya da ne bileyim WhatsApp grupları falan, evet, var ama.
Peki kim bu ama... Asım diye sokaktaki bir delikanlıya sorduğunuzda bir cevabı yok. Olgun bir beyefendiye sorduğunuzda bir cevabı yok. Oysa Asım Safahat'ın 6. bölümüne verilen şiir başlığı.
Şiir başlığı.
Bu bir şiirin adı.
Şiirin adı Asım'ın nesli. Evet. Yalnız küçük bir anekdot vermeme müsaade var mı Sayın Bayhan? Mehmet Akif Ersoy Asım'ın nesli şiirine ilham aldığı kişi Asım bin Beria denilen bir sahabeyi aslında. Bu sahabenin hayatına baktığımızda hayatının önceki bölümlerinde müşriklik var, kendisinde puta tapıcılık var vesaire. Sonra İslam'la şereflendikten sonra Allah'a bir duada bulunuyor. Ya Rabbi bundan sonra ölünceye kadar bana, zihnime, kalbime, gönlüme ve bedenime bu necis olan, bu çirkin olan, bu kötü olan duygular, düşünceler, hisler, hatta eller dokunmasın diyor. Sonra kendisini peygamberin eğitmenleri arasına sokacak kadar İslam'la hemhal oluyor ve öğretici oluyor. Peygamber onu bir kavme İslam anlatması için gönderdiği bir yerde şehit ediliyor. Şehadete ermeden yine bir duada bulunuyor. Ey Rabbim bana bu müşriklerin kılıçları, mızrakları dokunmasın diye. Bütün tarih kitapları yazıyor ki Asım bin Beria'nın cesedine ulaşmak için müşrikler gittiklerinde başına bir arın oğul verdiğini görüyorlar. Sonra o arın oğul vermesinin bitmesini beklerken yağmur yağıp sabahleyin geldiklerinde cesedinin kaybolduğunu gözüküyor. Yani böyle muazzam, muhteşem bir sahabeden esinlenerek böyle bir şiir isim vermiş. Buradan şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Buyurun.
Şiir de zaten Asım bin Beria'nın hayat hikayesi gibi.
Eyvallah.
Asım'ın önce bir kabadayı hayatı var. Baba Ali'yi basar. Haksızlığa asla tahammülü yoktur. Kitapla, şiirle, sanatla asla münasebeti yoktur. Kabadayıdır, okulunu asmıştır, eğitimini yarıda bırakmıştır.
Eyvallah.
Babasına dahi böyle kabadayıca davranan bir genç tipidir. Ancak onu biliyorsunuz Kösezade, Köse İmam olarak niteler şiirde. Köse İmam'ın aslında çocuğu yoktur. Köse İmam'ı o kadar sever ki Asım'ı onun çocuğu yerine koyar ve Asım'la Köse İmam arasındaki o ilişkiden müthiş bir şiir çıkartır. Köse İmam Asım'dan şikayet eder Akif'e. Akif Asım'la münasebete başlar. Onu ilme yönlendirir.
İrfana
yönlendirir.
Eyvallah.
Tarihe yönlendirir. İşte Asım'ın ikinci hayatı da böylece başlar.
Başlar.
Aslında bugüne kadar tiyatroya uyarlanması bakımından çok kolay bir şiir olmasına rağmen düşünülmemiş.
Düşünülmemiş. Eyvallah.
Yahut da hani konferansta da söyledim. Yani bu bize kalmamalıydı.
Yıllar ama önce yapılmalıydı.
Yapılmalıydı.
Bu belki farklı versiyonlarını biz izliyor olabilmeliydik. Filmleştirebilmeliydi. Evet. Ama neyse bu hizmet size nasip oldu.
Bu bize,
evet.
Bu bize nasip oldu. Bundan da şikayetçi değiliz.
Değiliz, eyvallah.
Mesruruz elhamdülillah. Ama bu nihai noktada değildi. Farklı farklı bakış açılarıyla bu resmedilmeli. Tiyatral hale getirilmeli. Belki operası yapılmalı. Tiyatroları genel müdürlüğünün de bu işe bir el atması lazım. Yani eyvallah. Orada klasik olan eserlere Asım'ın da eklenmesi lazım. Biz şu an tiyatrolar, devlet tiyatroları genel müdürlüğüyle de bir temas halindeyiz. Eğer başarabilirsek Asım'ı teklif edeceğiz. Kabul buyururlarsa ne ala, buyurmazlarsa eyvallah.
Repertuarlarını almaları
için.
Galiba bununla ilgili bir samimi ekip çalıştı İstanbul'da,
evet.
Ve siz ilk gösterimini yaptınız? Onu da kısaca anlatırım bize isterseniz.
27 Aralık Akif'in vefatının 80. yıl dönümü idi. Her tarafta programlar var. Eyvallah. Ama biz farklı bir şey yapmamız lazım. Çünkü ailesiyle birlikteyiz. Ailede bütün hatıralar, anılar, değerli olan her şey ailede.
Evet.
O halde farklı bir şey yapalım. Asım'ı tiyatroya uyarlayalım diye bir çalışmaya giriştik. O çalışma da emin olun Eylül gibi başlamıştı. Eylül, Ekim, Kasım. Senaryo bitti. Üzerinde yeni çalışmalar, yeni eskizler, karakter analizleri vesaire derken ortaya 6 kişilik bir oyun çıktı.
Harika.
Provalar başladı. Oyunun biraz hamur gibi yoğurduk. İlk gösterimizi yaptık.
Nerede? İstanbul'da.
İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği salonunda Önder'le birlikte Sevilur Reşat, Mete Tepe ve Önder 3 logonun altında
harika.
Asım karakteri vücut buldu. Büyük bir izleyici kitlesiyle ilk startı verdik. Şimdi Anadolu'dan müthiş talepler geliyor.
Burada da oynayın, bizim ilimizden oynayın diye. STK'lardan, vakıflardan, derneklerden.
Belediye kültür müdürlüklerinden. Şunu gördük ki böyle bir ortam var. Ve bu ortamı sanatla buluşturarak Asım'ı bir sanat çerçevesi altında gençlikle buluşturarak anlatabilecek bir ortam var. İnşallah bu ortam bir hizmete vesile olur. Birkaç sahne daha ilave ettik oyuna. Oyun Eyvallah. Tekamül etti. Ama buna rağmen eksiklerimiz olabilir.
Ama süreç içerisinde bu tekamül edecektir.
Tekamül eder.
Yani tiyatro böyledir zaten. Şikayet etmediniz, bir ışık yaktınız. Tehdit değil, bir teklif sundunuz. Evet. Bu açıdan Fatih Bayhan'ı ve Sebilür Reşat dergisi etrafında öbeklenmiş bu değerli hizmet görmek için bekleyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi bu oyunun Türkiye'ye yayılımını belki kısa vadede yapabileceğiz. Senaryoyu, oyunu belki biraz daha revize ederek, yani her gün biraz daha olgunlaştırarak tabii, değil mi? Yayabileceğiz bunu. Belki yurt dışına ileride. Almanya, Fransa vesaire.
40 vilayetten talep var. Bunları arkadaşlarımız organize ediyorlar. İnşallah Mayıs ayına kadar harıl harıl gezeceğiz. Bazı kurumlarımızdan talepler var. Belki bir ekip daha kuracağız. Yurt dışından talep var. Avrupa'dan Mart'tan itibaren. Talep olursa biz gitmeye hazırız.
Eyvallah. Şimdi sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz bize gençliğin, gençlerimizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Fatih Bey çok iyi bir aslında tespit yaptı burada. 15 Temmuz'la birlikte Safahat'ın 6. bölümündeki Asım'ın Nesli şiirin içerisindeki Asım karakterinden Anadolu gençlerini, Anadolu gençliğini, bu ülkenin, bu coğrafyanın gençliğini çıkartıp oradan bir rol model, bir örneklem teşkil edecek şekilde bunu tiyatroya aktarma. Biz hep bu görsel sanatlarımız uzak mı kaldık Fatih Bey? Yani toplum olarak,
evet,
Anadolu olarak,
yani bugün
Türkiye
Sayın
olarak.
Cumhurbaşkanımız da belirtti aslında konuşmasında.
Sık sık belirtiyor Sayın sık Cumhurbaşkanımız belirtiyor. Konuşmalarında. Evet.
İki alanda üzgünüm dedi. Yani bir eğitim alanıyla ilgili çalışmaların eksik olduğunu, bir de kültür alanıyla ilgili çalışmalardan şikayet etti. Evet. Haklı bir serzeniş. Ama bu son 10 yılın eksikliği değil. Son 200 yılın eksikliği.
Eyvallah, bravo.
Bizim acilen bu alana yönelmemiz lazım.
Eyvallah.
Sanatın, sanatçının olmadığı bir ülke sadece inşaatla yeşermez. Eyvallah. Bir medeniyet sadece inşaat demiri üzerinden inşa olmaz.
Eyvallah.
İnşaat elbette lazımdır bir mekan için ama o mekanı anlamlı kılan içindeki haykırışlardır.
Eyvallah.
Bu sanattır.
Klasik
şiirdir.
Sanatlar, görsel sanatlar,
sinemadır,
sinemadır,
tiyatrodur, sergilerdir. Biz bunu eğer ortaya koyamazsak emin olun viraneler içinde yaşayan kentler kurmuş oluruz. Bu görüntüden acilen kurtulmakla evet. mükellefiz.
Yani ne diyordu? Sanatla irtibatını koparmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur
kopmuş
diye.
Burada şunu ilave edelim.
Güzel bir sözün de
evet.
bu hale atlatmış olalım sevgili dinleyenlere. Buyurun.
Asım'la ilgili şöyle bir ilavemiz olsun. Devamı geliyor. Asım'ın hikayesi geliyor. Asım'dan mülhem hikayeler geliyor. Dede Akif'ten masallar geliyor. Başarabilir miyiz bilmiyorum ama başaracağız inşallah. Asım, Akif'in aslında üç evrede tanımladığı bir ideal tip.
Eyvallah.
Birinci evre Anadolu, işte bu yıkılan Osmanlı coğrafyasında fotoğrafı okuyan ve içinde olan Kurtuluş Savaşı'na katılan Asım. İkinci Asım, Akif'in tek dişi kalmış canavar diye tasvir ettiği Batı medeniyetine yönelen ve Batı ülkelerini gezip oradaki eksiklikleri, insani yanları, medeniyetin üst zirvesi diye
evet.
tasvir edilen ülkelerin aslında eksikliklerini görüp onların Hani diyor ya, ilmine yönelin. Onların
ahlakını almayın ama teknolojisini alın. Bilme teknolojisini.
İkinci asım bu şartlarda yeşeren bir asım. Üçüncü asımsa İnşallah. Yeniden Anadolu'ya, ülkesine dönen Dönüp, ve kendi medeniyetini inşa eden asım.
Yani keşfeden, artırılan, arkasından inşa eden asım. Eyvallah. Evet. İnşa eden bir
asım. Akif merhum birinci asımı Safahat'ta yer verdi ama ikinci ve üçüncü asımı yazmaya ömrü vefa etmedi. Fakat Eşref Edip'ten dinliyoruz ki ikinci asım hayali buydu. Üçüncü asım hayali de buydu. Biz ne yapacağız? Dedik ki elbette Akif'in yazmadığı bir işi Akif adına yazamayız. Ama en azından asım karakteri üzerinden bir takım çalışmalar Eyvallah. Yapalım. Şimdi asımın hikayeleri geliyor. Asımın çizgi filmi geliyor.
İnşallah.
İnşallah bu alanda çalışmalar
yani
yapıyoruz.
Yani bunun yanında son 10 yılda kültürel alanda bir toparlanma yaşadığımızı da doğrusu itiraf etmemiz gerekiyor. 2011 yılı Türkiye'de Kültür Bakanlığı tarafından Akif yılı ilan edildi. Evet. Akif Ersoy merhum çok yönlü organizasyonlarla, toplantılarla anıldı. Ama ben de buradan bu mikrofondan şunu söylemek isterim. Gönlüm Diriliş dizisinde olduğu gibi, belki Osmancık dizisinde olduğu gibi bir Akif dizisinin de aslında TRT'mize, bu anlamda Akif sever müteşebbislerimize yakışacağını düşünüyorum. Yani Akif'in hayatını da aslında biz çok güzel, çok çarpıcı, çok vurucu, çok etkili bir dizi haline getirebiliriz. Bu kadar Sebilür Reşat ve Mehmet Akif Ersoy çalışmış Fatih Bayhan'dan aslında ben Akif'in hayatından en çok etkilendiği anekdotlar da son olarak toparlamamızı istiyor arkadaşlar. Almak isterim. Mesela size Akif'in en çok neyi etkilemiştir desem veya onun hayatından en çok hangi anısı sizde tesir bırakmıştır desem Fatih Bayhan bize neyi söyler?
Beni şu hep etkiler. Ben peygamberimin yüzüne bakamam diye düşündüğü için Kur'an meali çalışmasını bir türlü bitiremedi.
Evet.
Aslında bitirmişti ama içine sinmemişti. Hastalandığı için de çalışmayı teslim etmedi biliyorsunuz. 63 yaşında Peygamber Efendimiz'in yaşında vefat etti.
Evet.
O kadar büyük bir dua almış ki ezan-ı Muhammedi'yi hiçbir zaman oturarak dinlememiş bir adamdan bahsediyoruz.
Eyvallah.
Allah ona öyle bir özellik verdi ki Allah da onun şiirini hiç kimseye oturarak dinletmiyor.
Yani programı kapatacağım ama yani şimdi bir şey var, bu kadar. Evet. Ömrüne bereket, yüreğine bereket. Son bir anmazsak biz de yarın kıyamette şikayetçi olabilir. Eşref Edip'in de siz bu yıl ilk kez sizi tebrik ediyorum yine. İstanbul'da kabri başına anılmasına vesile oldunuz. Ha. Küçücük onu da anlatın, toparlayalım ve programımızı
Eşref Edip
kapatalım.
Akif'in yol arkadaşıdır.
Eyvallah.
Ve kurtuluş mücadelemizi müthiş katkılar olmuş.
Peygamberimize nispetle Ebu Bekir Efendimiz gibi sürekli yol arkadaşı
yol
yapmış.
Yol arkadaşı yapmıştır. Eyvallah. Ancak şartlar onu biraz gölgede bıraktı. İnşallah bu yıl başladık. Mezar başında bir anma, bir hatim duasıyla onun eserlerinin tamamını Sebilür Reşat neşriyatı olarak yeniden yayınlıyoruz.
İnşallah.
Ocak ayında bütün eserlerini yeniden inşallah okuyucuyla buluşturacağız.
Eyvallah.
Ve önümüzdeki yıl bir Eşref Edip sempozyumu planlamalarımız arasında. Bunu da şimdiden erkenden izleyicilerimize, dinleyicilerimize duyurmuş
olalım. Sevgili dinleyiciler, değerli dostum Fatih Bayhan'la Sebilür Reşat, Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip'i konuştuk. Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğumla, yine toplumumuzun manevi, görünmeyen bir mimarla birlikte olacağız. Hem şahsım adına, hem kurum adına, hem ülkem adına çok teşekkür ederim Fatih Bayhan. İyi ki geldin. İyi ki bu güzel hakikatleri bizimle paylaştın.
Sağ ol.
Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili dinleyenler.
Akılda kalan.